Ayrım 12, Yaprak Fırtınası, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 139. Mucizeler Satıcısı E. Blackham'ın. İlk gördüğüm o pazar günü bana pantolonu sırma iplikle işli askılarıyla, her bir parmağındaki renk renk taşlı yüzükleriyle, şıngırtılı çıngıraklarıyla süslenmiş bir katırı anımsattı. Santa Maria del Dorian limanında, kendi yaptığı ve Karayip kıyılarındaki kasabalarda bozuk sesiyle bağırarak sattığı ilaçların ve her derde deva otların şişecikleriyle dolu bir masanın üstünde ayakta duruyordu. Ancak o sırada yerlerin o pis karışık şeylerini satmıyordu. Yeni bir avu kıran yapmıştı. Bayanlar baylar, yılan, çıyan, akrep, örümcek ve bütün avulu memelilerin ısırmasına karşı en etkilisi. Kendi üstünde göstermek için gerçek bir yılan bulup getirmelerini istiyordu. Anlaşılan onun bu kararından etkilenen birisi, bir yerlerden en kötüsünden soluğu avlayarak öldüren bir yılan buldu ve bir şişeye koyup ona verdi. Şişenin kapağını öyle bir coşkuyla açtı ki hepimiz yılanı yiyeceğini sandık. Ama kurtulduğunu anlayan hayvan şişeden sıçrayıp onu boynundan soktu. Avu kuranı almak için zor vakit bulabildi. Orada konuşmasını sürdüremeden kala kaldı ve bu uyduruk eczacı kalabalığın üstüne yıkıldı. Yerde yuvarlanmaya başladı. Koca bedeni sanki içinde bir şey yokmuş gibi boşaldıkça boşaldı. Bu arada bütün altın dişleriyle gülüyordu. Kopan gürültü öyle büyüktü ki limanda 20 yıldan beri demirli duran, kuzeyden gelmiş iyi niyet ziyaretçisi bir kruvazörde yılan avusu gemiye sıçramasın diye karantina yapıldı. Hurma pazarı törenine katılanlar ellerinde kutsanmış hurma dallarıyla kiliseden dışarı fırladılar. Kimse avulanmış adamın gösterisini kaçırmak istemiyordu. O ölüm havasıyla şişmeye başlamıştı bile. Eskisinin iki katı şişman olmuştu. Ağzından safra köpükleri geliyordu. Gözeniklerinden soluyordu ama yine de öyle büyük bir canlılıkla gülüyordu ki üstündeki çıngıraklar şıngır şıngır ötüyordu. Şişmekten ayakkabı bağları koptu. Giysilerinin dikişleri patladı. Yüzüklerin zorlamasından parmakları mosmor kesildi. Rengi salamura da donmuş geyik etine döndü. Arka tarafına ölümün son anlarındaki belirti geldi. Yılan sokanları görmüş olanlar daha ölmeden önce çürümeye başladığını biliyorlardı. Öyle bir un ufak olacaktı ki onu kürekle toplayıp torbaya koyacaklardı. Bu rende tozu durumunda bile güleceğini düşündüler. Öyle inanılmaz bir gösteriydi ki gemiciler güverteye çıktılar. Uzağa ayarlanmış makineleriyle renk resmini çekmek istediler. Kiliseden çıkan kadına can çekişen adamın üstüne bir battaniye atıp hurma dallarını koydular. Gemicilerin isteğine engel oldular. Kadınlardan kimi askerlerin bu bedeni makinalarıyla kirletmesini istememiş, kimi kahkahalar içinde ölmekte olan bu putperestten korkmuş, bakamamış, kimi de belki böylece ruhu avulanmaz demişti. Herkes ona öldü derken bir eliyle hurma dallarını itti. Hala sersem gibiydi. Geçirdiği o kötülüğü tam atlatamamıştı ama masayı kimsenin yardımı olmadan düzeltti ve bir yengeç gibi bir kez daha tırmandı. İşte yine oradaydı. Bağırıyor, şişedeki avukranın Tanrı'nın eli olduğunu söylüyordu. Hepimiz gözlerimizle görmüştük bunu. Üstelik sadece iki kuartilla idi. Çünkü o bunu satmak için değil, bütün insanlığın iyiliği için yapmıştı. Daha bunları der demez. Bayanlar, baylar, çok rica ederim kalabalık etmeyin. Hepinize yetecek kadar var, diye ekledi. Kalabalık etmez olurlar mı? Ettiler, iyi de yaptılar. Çünkü sonunda herkese yetmedi. Kruvazörün amirali bile bir şişe aldı. Anarşistlerin avulu kurşunlarına bile iyi geldiğine inandırmıştı amirali. Gemiciler ölürken resmini çekemediklerinden, masanın üstündeyken çektikleri renkli resimlerle yetinmediler. Adamın sonunda kollarına kramp girip kasılana dek imzasını aldılar. Akşam oluyordu, limanda en şaşkın birkaç kişi kalmıştık. Şişeleri toplamak için kendisine yardım edecek aptal görünüşlü birini araştırdı. Gözleriyle ve beni seçti elbette. Kaderi seçmekti bu. Hem onun hem benim kaderimi. Üstünden 100 yıldan fazla geçtiği halde ikimiz de sanki geçen pazarmış gibi anımsıyoruz bunu. Şöyle olmuştu. Bir öğrenci tabutunu andıran mor kayışlı sandığa bu sirk eczanesini yerleştirirken ben de daha önceden fark etmediği bir ışık görmüş olmalıydı ki. Sersem kim olduğumu sordu. Ben de yetim olduğumu, babamın hayatta olduğunu söyledim. Avulandığı zamankinden daha şiddetli gülmeye başladı. Sonra ne yaptığımı, nasıl yaşadığımı sordu. Ben hiçbir şey yapmadığımı, her şeyin boş olduğunu, sadece yaşadığımı söyledim. O hala gözlerinden yaşlar akarak, gülerekten dünyada en çok hangi bilimi öğrenmek istediğimi sordu. İlk kez bu sefer alaysız doğrusunu söyledim. Falcı olmak istiyordum. Gülmedi bu kez. Sanki yüksek sesle düşünür gibi bana bu iş için pek fazla bir şey gerekmediğimi, çünkü öğrenmesi en zor şeyin aptal görünümünün zaten bende olduğunu söyledi. Hemen o gece babamla konuşup bir real, iki quartilloya ve zina gösteren bir takım iskambil kağıdına beni temelli satın aldı. İşte plakımın, kötü plakımın böyleydi. Bense iyi plakımınım. Bir astronomu bile Şubat ayının görünmeyen bir fil sürüsünden başka bir şey olmadığına inandıracak yetenekteydi ama talih ondan yana sırt çevirince hayvanın zalimin biri oldular. Parlak günlerinde genel valileri mumyalardı. Söylenenlere göre onlara öyle bir otoriter yüz yaparmış ki daha uzun yıllar gerçek yaşamlarınkinden daha iyi yönetmeye devam ederlermiş ve ölü adam görünümlerini geri verene dek kimse onları gömmek yüreklerini gösteremezmiş. Bir papazı çıldırtan, şanlı, şatafatlı, iki intihara yol açan, sonu gelmez bir satranç oyunun icat edilmesiyle gözden düşmüş, rüya açıklayıcısı iken doğum günü hokkabazı, azı dişlerini telkin yoluyla çıkartırken ayaküstü çarşı pazar dolaşıp tedavi eden biri olmuş. Bu yüzden biz karşılaştığımız sıralarda herkes hasta serseri takım bile ona yan bakıyordu. Hünerlerimizi gösterdiğimiz, sehpamızı sırtlayıp oradan oraya dolaşıyorduk. Yaşam sonsuz değişen, bilinmeyen bir şeydi. Satmak için uğraşıp duruyorduk. Gümrük kaçakçılarını saydam yapan fitiller, dindar kadınların sert kocalarının içine tanrı korkusu salmak için çorbaya damlattıkları gizli damlalar, daha almak istediğiniz her şey bayanlar baylar, bu bir zorlama değil. Bizden size salık vermesi zaten mutluluk da bir zorunluluk değildir. Yaptığı esprilerle gülmekten ölüyorduk. Ama işin gerçek yanı karnımızı doyurmamız çok zor oluyordu. Son umudu benim falcılığımdaydı. Geleceği görmem için beni gömüte benzer sandığa kapattı. Japon kılına sokup gemi zinciriyle bağladı. Kendi de dünyayı benim yeni ilmime inandırabilmek için çırpınıyor, dökmedik dil bırakmıyordu. İşte burada bayanlar baylar, Ezekiel'in ateş böceklerinin işkence ettiği çocuk karşınızda. Orada durmuş kuşkulu yüzlerle bakanlar, haydi cesaretiniz varsa sorun bakalım, ne gün öleceğinizi, ama ben bir türlü gününü bile söyleyemiyordum. Böylece benim falcılığımda umut kesti. Sindirimin verdiği uyuşukluk geleceği bilme bezini bozuyordu. Talihe açılsın diye başımı yumrukladıktan sonra beni babama götürüp parasını geri almaya karar verdi. Ama tam o sırada elektrikle tedavide kolay bir yol buldu ve bedenin ağrılı yerlerine hacamat şişeleri diken bir dikiş makinesi yapmaya koyuldu. Bütün geceyi kötü talihi kovmak için attığı yumruklardan inleyerek geçirmiştim. Beni geri götürmeyip buluşunu üstümde denemek istedi. Dönüşümüz ertelendi böylece. Neşesi yerine gelir gibiydi ve sonunda makine öyle iyi işledi ki bir rahibe adayından daha iyi dikmekle yetinmeyip sancının biçim ve şiddetine göre kuşlar ve çiçekler işliyordu. Biz bu durumdayken, kötü talimizi yendiğimize inandığımız sırada, kurvazörün kumandanının Philadelphia'da avuk kranı denemeye kalktığı ve adamların önünde toz toparlak bir amiral peltesine dönüştüğü haberleri geldi. Yine uzun bir süre gülmedi. Yerlerin dar boğazlarından geçtik. Biz uzaklaşıp gittikçe haberler de o denli kolay ulaşıyordu. Denizciler sarı hummayı kontrol altına alma bahanesiyle bütün ülkeyi ele geçirmişlerdi. Yollarına çıkan herkesin kafasını uçurarak ilerliyorlardı. Yerlerden başka dalgınlıkla Çinlileri, alışkanlıkla zencileri, yılan büyücüleri oldukları için Hinduları da öldürüyorlardı. Sonra bütün çiçekleri, hayvanları ve ellerinden geldiğince bütün maden zenginliklerini silip süpürdüler. Çünkü ülkemizle ilgili uzmanları, Karayip kıyılarındaki insanların serserileri şaşırtmak için her çeşit biçime girebildiklerini onlara öğretmişti. Bütün bu öfkenin nereden geldiğini, bizim neden bu denli korktuğumuzu La Giorno'nun ölümsüz rüzgarlarına sığınıp kendimizi güven içinde hissederek anlayamamıştım. Ancak o zaman yaptığı avuk kranın ravent ile neft yağı karışımından başka bir şey olmadığını cesaret edip söyledi. Birine iki quartillo verip bütün avusu alınmış o yılanı getirtmişti. Müstemleke misyonerlerinden kalan kalıntılara yerleştik. Gümrük kaçakçıları geçer diye umuyorduk. Güvenilir adamlardı ve onlardan başka kimse bu cuva gibi güneşin altında bu tuz düzlüklerine dolaşmaya cesaret edemezlerdi. Önceleri kalıntıların arasında bulduğumuz yanık kertenkeleleri ve çiçekleri yedik. Kaynamış tozluklarını yemeye uğraşırken hala gülecek neşemiz vardı ama sonradan sarnıçların içindeki su örümceklerinin ağlarını bile yedik ve ancak o zaman dünyayı ne denli özlediğimizi anladık. O sıralarda ölüme karşı ne yapılır bilmediğimden canımı çok yakmasın diye yere uzanıp beklemeye başladım ölüm. O ise çok duygulu ve ince olduğundan bir iç geçirmesiyle duvarları aşan bir kadını anımsayıp çılgına dönmüştü. Oysa bu zorlanarak bulmuş anı ölümü aşkla yanıltmak için dehasının uydurduğu oyunlardan biriydi. Artık ölmemiz gereken o anlarda bile bana her zamankinden daha canlı görünüyordu. Bütün geceyi benim acılarımı seyrederek, düşünerek geçirdi. Öyle büyük bir güçle düşünüyordu ki kalıntıların arasında esen rüzgar mı yoksa onun düşüncelerim olduğunu hala anlayamadım ve gün doğmadan önce bana o eski günlerdeki sesi ve kararlılığıyla şimdi gerçeği gördüğünü söyledi. Tarihini yeniden düğümleyen bendim. Hazırlan bakalım, onu düğümlediğin gibi açacaksın, dedi. Ona olan bir parçacık sevgimi de o an yitirdim. Üstümdeki paçavraları çıkardı, dikenli telle sardı, yaralarıma tuz bastırdı, kendi sularımla oluşan salamuraya koydu, yanıp kavrulmam için topuklarımdan güneşi astı ve bu işkencelerin kendi sıkıntılarını dindiremeyeceğini bağıraraktan söylüyordu. Sonunda bu perişanlık içinde çürüp gitmem için beni misyonerlerin dinlerine karşı çıkanları yola gelsinler diye kapattıkları günah ödeme zindanına koydu. Hala tükenmemiş o vantrilok zalimliğiyle yenilebilen hayvanların, olgun şeker pancarlarının ve taze kaymakların sesini taklit ediyor. Bir cennetin ortasında yokluk içinde kıvranarak, ölüyorum düşünü yaratarak bana işkence ediyordu. Kaçakçılar yardımına yetişince zindana geldi. Ölmeyeyim diye yemem için bana da bir şeyler getirdi ama bu iyiliğini kerpetenle tırnaklarımı sökerek, dişlerimi bilek taşıyla törpüleyerek ödetti. Tek avuntum en kötü ölüm eziyetlerinden bile beter olan bu işkencelerden kurtulmam için yaşamın bana zaman ve şans vermesini dilemekti. Kendi kokuma nasıl dayandığıma kendim şaşıyordum. Yemeğinden artanları bana atıyor, zindanın köşe bucağına kertenkele ve kuş leşleri koyuyordu. Zindan havasını beni zehirlemesini bekliyordu. Ne kadar zaman geçmişti bilmiyorum. Elinde ölü bir tavşanla çıka geldi. Göstermek istediği hayvanı bana vermektense çürümesini yeğe tuttuydu. Sabrım iyice taşmış, içimde kinden başka bir şey kalmamıştı. Tavşanı kulaklarından yakalayıp duvara çarptım. Hayvanın yerine onun patlayacağını kuruyordum ve tıpkı bir düşteymiş gibi oldu bu. Tavşan bir korku çığlığı koparıp canlandığından başka havada sıçrayarak ellerime geldi. İşte benim büyük yaşamım böyle başladı. O zamandan beri bütün dünyayı dolaşıyorum. Sıtmalı hastaların 2 pezoya ateşlerini düşürüyorum. 44 pezoya körlerin gözünü açıyorum. 18 pezoya bedenden su birikenlerin suyunu alıyorum. Doğuştan olma sakatlıkları 20 pezoya, kazada ya da dövüşte olanları 22'ye, savaşta, depremde, asker çıkarmalarında ve bütün öteki toplum felaketlerinde olanları ise 25'e düzeltiyorum. Alışılmış hastalıklara özel bir düzenle toptan bakıyorum. Delilerden konulara göre çocuklardan yarım, aptallardansa hiç para almıyorum. Benim insansever olmadığımı kim söyleyebilir? Bayanlar, baylar ve siz şimdi, evet siz 20. filo kumandanı askerlerimize barikatları kaldırmalarını söyleyin. Bırakın bütün insanlık geçsin. Cüzamlar sola, sarılılar sağa, sakatlar ayak altından çekilsin. En geride acelesi olmayanlar dursun. Lütfen hepiniz birden başıma toplanmayın. Hastalıklar karışır. Başka başka hastalıklardan tedavi edilirseniz sorumlusu ben olmam. Müzik durmasın. Pirinç kızıp kaynaya çalsın. Melekler yanıncaya dek fişekler ateşlensin. Fikirler ölene dek içkiler su gibi aksın. Orospular, akrobatlar, fotoğrafçılar gelsin. Hepsi benden bayanlar, baylar. Artık burada bu lokumanların kötü ünleri bitiyor ve evrensel kargaşa başlıyor. Kararlarımda yanıldığım, kimi zaman eskisinden de kötülükleri durumlarda işte böyle bir temsilciler kurulu üyesinin tekniğiyle uyutarak paçamı kurtarıyordum. Tek yapmadığım şey ölüleri diriltmek, çünkü gözlerini açar açmaz kendilerini rahatsız edenin üstüne öfkeyle öldürmek istercesine atlıyorlar. Her şey olup bittikten sonra intihar edemeyenler bu kez hayal kırıklığından ölüyorlar. Başlangıçta işimin yasalara uygunluğunu araştıran bir takım bilgiç adamlar peşime düştü. İnandıktan sonra beni Simon Magus'un cehennemiyle korkuttular ve ermiş olabilmem için dünya nimetlerinden uzak bir yaşam sürmemi salık verdiler. Onlara bilgilerine saygısızlık göstermeden bu yoldan ayrılmayacağımı söyledim. Gerçek bu ki öldükten sonra ermiş olmanın bana bir yararı olmazdı. Ben sanatçıyım. Tek istediğim yaşamak. Deniz ateşesinden satın aldığım 6 silindirli uzun yol arabam ve New Trinidadlı şoförümle, gerçek ipek gömleklerimle, yassı hasır şapkamla, oryantal kokularımla, topaz dişlerimle, iki renkli düğmelerimle, çalar saate bağlı olmadan uyuyarak güzellik kraliçeleriyle dans edip onları güzel konuşmamla, hülyalar içinde bırakarak yaşayıp gitmek istiyorum. Bir perhis çarşambasında da yeteneklerim biter giderse içim pırpır etmez. Çünkü bu bakan yaşamını sürdürmem için aptal suratımdan başka bir şey gereksinim yok. Ve buradan güneşin battığı yerin ötelerine dek uzanan dükkanlarım bana yeter de artar bile. Bir zamanlar amiral aracılığıyla bizlerden bir şeyler toplayan turistler, şimdi buralarda imzalı resimlerimin, aşk şiirlerimin yazılı olduğu yıllıkların, giysilerimin parçalarının üstüne resmim olan madalyaların ardında sürünüp duruyorlar. Bütün bunlar için ülkemizin büyükleri gibi günlerini ve gecelerini mermerden oyulmuş bir atlı olarak geçirmenin görkemli felaketine de düşmedim. Kötü plakımının bu öyküyü tekrarlayamaması yazık. Oysa herkes bunda keşfedilmiş bir şey olmadığını görecek. Bu dünyada onu son kez gördüklerinde eski debdebesinin kırıntıları bile kalmamıştı. Ruhu bir mezbahaya dönmüş, çölün katılığından kemikleri birbirine girmişti ama yine de pazar günü Santa Maria del Dorian limanında o ölümsüz gümüte benzer sandığıyla yeniden görünecek denli şıngırtılı çıngırakları vardı. Yalnız bu kez ahu kıran satmıyor, yürek parçalayan bir sesle gemicileri herkesin gözü önünde kendisini vurmalarını rica ediyordu. Bu doğaüstü yaratığın can veren özelliğini kendi üstünde göstermekti niyeti. Bayanlar, baylar, benim sahtekarlığımdan, kalpazanlığımdan, kötü oyunlarımdan öyle çektiniz ki, bana ne denli inanmazsınız, haklısınız. Ama bu deneyin öteki dünya ile bir ilgisi yok. Annemin kemikleri üstüne yemin ederim, bu sadece küçük bir doğru. Eğer bir kuşku kalmışsa içinizde dikkat edin, eskisi gibi gülmüyorum, ağlamamak için tutuyorum kendimi. Herhalde çok inandırıcı oluyordu. Gömleğinin düğmelerini çözünüş, gözleri yaşla dolu dolu, en can alıcı noktayı göstermek için kalbin üstüne şiddetli yumruklar indiriyordu ama gemiciler bu pazar kalabalığının eski ünlerini yitirdiklerini anlayacağına boş vererek vurmadılar. Geçmiş günlerin Black kamanlarını unutmayan biri, Karayip Denizi'nin bütün korvinalarını suyun üstüne serecek denli Barbosco kökü bulup, kimse bunu nasıl başardığını anlayamadı, bir tas içinde ona getirdi ve o büyük bir istekle sanki gerçekten yemek istiyormuş gibi açtı ve gerçekten yedi onlar. Bayanlar, baylar, lütfen telaşlanmayın. Ruhumun huzur için dua da etmeyin, çünkü ölüm sadece bir ziyarettir. Bu kez öyle doğrucuydu ki tiyatro oynar gibi ölüm yaygaraları koparmadı. Bir yengeç gibi masadan inip bir süre kararsız kaldıktan sonra uzanmak için uygun bir yer arandı toprakta ve oradan bana anasına bakarmışçasına baktı. Bu son soluğunu kendi kolları arasında tüketti. Sonsuz bir kasılmayla burkulan mert gözyaşlarını hala tutuyordu. İlmin beni hiç kuşkusuz bir tek burada yanılttı. İçine uzatarak yatırabildiğim o koca sandığa koydum onu. Görevliler altın giysiler kuşandı ve 3 de psikopos katıldığı için bana 54 pezo dublasına çıkan bir anma töreni yaptım. En güzel deniz havası olan bir tepede imparatorlara yaraşır bir mozelyum yaptırdım ona. Yine onun adına küçük bir kilisecik yapıldı. Yanında bir demir plakada gotik harfleriyle şunlar yazılıydı: Ölü Blakom'un burada yatıyor. kötüce kötü dediler ona. Denizcilerin dolandırıcısı ve bilgi kurbanıydı. İyi yanların hakkını yememek için yaptığım bu saygı gösterimi yetindikten sonra alçaklıkların intikamını almak istedim ve onu zırhlı gömütün içinde dirilttim ve dehşet içinde debelenir bırakıp gittim. Ateş karıncalarının Santa Maria del Drea'nı yiyip bitirmelerinden çok önceydi bunlar ama Mozellium hala Atlantik rüzgarlarında uyumak için oraya çıkan canavarların gölgesinde olduğu gibi duruyor ve oradan her geçişimde ona bir otomobil dolusu gül götürürüm. İyi yanlarını anımsar, dertlenirim. Sonra parça parça dökülen sandığın kalıntıları arasında ağlayışını duymak için kulağımı demir plakaya yapıştırırım. Eğer bir yolunu bulup yeniden ölmüşse onu bir kez daha diriltirim. Çünkü bu cezanın güzelliği ben yaşadığım sürece yani sonsuza değin onun da gömütünde yaşamasındadır. 12. ayrımın sonu, sayfa 151.